Ayarım 3, sayfa 19, bölüm 2. Başkomiser Ekrem Pamir karşısında hıçkırıklarla ağlayan yaşlı kadını ihtiyatla süzdü. Meslek yaşamı boyunca ustalıkla rol yapan, masumiyetine inandırmak için gözyaşı döken çok suçlu ile karşılaşmıştı. Gözlerini hizmetkar Sabiha'dan ayırıp yeniden yerde yatan Süreyya Hanım'ın cesedine ve az ilerisindeki ölü kediye çevirdi. Asayiş şubesinin dedektifleri harıl harıl eski konağın salonunda delil toplamaya, parmak izi almaya çalışıyorlardı. Adli tabip az evvel cesedi inceleyip gitmişti. Başkomiser yeniden yaşlı hizmetkara döndü. "Şimdi sorularıma yeniden cevap verin lütfen," diye mırıldandı. Sabiha çantasından çıkardığı mendiliyle gözlerini kurularken, "Tabii memur bey," dedi titrek ve üzüntülü sesiyle. "Dün izinliydiniz değil mi?" "Evet efendim." Bu sabah konağa geldiniz, anahtarınızla kapıyı açtınız, içeriye girdiniz ve yerde cesedi buldunuz. Sonra ilk işiniz polise telefon etmek oldu. Doğru mu?" "Aynen öyle." "Cesede hiç dokundunuz mu?" Yaşlı kadın ürkerek başkomisere baktı. "Şey efendim, evet, paniğe kapıldım. Hala yaşayıp yaşamadığını anlamak istedim. Yanına koşup sırt üstü çevirdim, nefes almıyordu. Teni buz gibiydi." Sabiha yeniden ağlamaya başlamıştı. "Kaç senedir burada çalışıyorsunuz?" diye sordu başkomiser. Kadın hiç duraksamadan cevap verdi. "15 senedir. Mart'ta 16. yıla gireceğim. Rahmetli Vassaf Bey'in vefatından 2 ay sonra işe başlamıştım." "Süreyya Hanım'ın akrabaları, yakınları var mıdır?" "Yoktur efendim. Şayet Erol Bey'i saymazsanız." "Kimdir o zat?" "Kardeşinin torunu. İzmit'te yaşar, muhasebecidir." "Olayı ona haber verdiniz mi?" "Evet, başka kimsesi yoktu ki. Polise telefon ettikten sonra onu da aradım." "Saat kaçta?" Yaşlı kadın kısa bir tereddüt geçirdi. "Emin değilim ama herhalde 8:30 filan olmalıydı." "Evinden mi aradınız?" Sabiha yadırgamış gibi başkomiseri süzdü. "Evet, başka nereden arayabilirdim ki?" "Mesela iş yerinden." "İş yerinin numarası bizde yazılı değildir. En azından ben bilmiyorum." "Geleceğini söyledi mi?" "Bir saate kadar orada olurum," dedi. Başkomiser anlamsız ifadesini bozmadan soğuk bir ses tonuyla sordu yine. "Nerede oturursunuz Sabiha Hanım?" Yaşlı kadın soruya çok şaşırmış gibi başkomisere bakışlarını dikti. "Burada," diye mırıldandı. "Sormak istediğim kanuni ikametgahınız neresi?" Kadın neden sonra suali anlamış gibi buruldu. "Pendik'te, kızımın yanında. Ama 15 yıldır bu konağı adeta evim gibi benimsemiştim. Şimdi ne yapacağımı bilemiyorum. Ama izin günlerinizde kızınızın yanına gidiyorsunuz, değil mi?" Sabiha yüzünü ekşiterek homurdandı. "İzin günü lafı sözün gelişi kullandığım bir kelime, başkomiser bey. Düşündüğünüz gibi her hafta izne çıkmazdım. Bazen aylarca Pendik'e gitmediğim olurdu." "Neden?" Yaşlı kadın yine durakladı. Mendiliyle yanaklarını dökülen gözyaşlarını kuruladı. "Süreyya Hanım'la aramızda bir işçi işveren ilişkisi yoktu. Ben onun can yoldaşıydım, dedim ya. Burayı kendi evim gibi benimsemiştim. Beni çok severdi. Yalnız bırakmamı da hiç istemezdi zaten." "Kızınızdan başka çocuğunuz var mı?" "Bir oğlum vardı. 20 yıl önce rahmetli oldu. Trafik kazasında." "Torunlarınız var mı?" "Yok. Oğlum bekardı zaten. Kızımın da çocuğu olmadı." Başkomiser tam kadının karşısına geçerek onu süzmeye başladı. Bir iki dakika kadar soru sormadan onu inceledi. "Kızınızla aranız pek iyi değil. Neden bu kadar seyrek görüşüyorsunuz?" Kadın hayıflanmış gibi içini çekti. Hemen cevap vermedi. "Kızımla aram iyidir de," mırıldandı. "Damadımla açıktır. Pek geçinemeyiz." "Neden?" Sabiha sinirlenmiş gibi yaşlı gözlerini başkomisere çevirdi. "Niçin soruyorsunuz bunları? Yaşanan olayla bir ilgisi olduğunu mu düşünüyorsunuz? Yoksa benden mi şüpheleniyorsunuz?" Ekrem Pamir gayet sakin bir şekilde cevap verdi. "Mesele aydınlanıncaya kadar herkes nazarımda şüpheli olabilir. Siz lütfen sorularıma cevap verin şimdi." Yaşlı kadın umulmayan bir şekilde başını salladı. "Haklısınız, ben de şüpheli kişi olabilirim. Çok doğru. Siz polissiniz ve olayla ilgili gördüğünüz her kişiden kuşkulanacaksınız. Ve ben 15 yıldır bu evde yaşıyorum. Ama inanın Süreyya Hanım benim işverenim değil, bir abla gibi yakın gördüğüm insandı." "Soruma cevap vermediniz." "Ha, damadım. Onu sevmem. İçkiye, kumara düşkündür, zamparadır. Evine iyi bakmaz. Karısını ihmal eder. Onu sevmek için hiçbir neden yok. Ama anladığım kadarıyla kızınıza da pek ilgi göstermiyorsunuz. Sabiha tekrar içini çekti. O bana ilgi göstermez, memur bey. Ben anayım. Kızımı severim tabii. Lakin kocasına karşı çıktığım için bana muğber oldu. Beni istemedi. Ben de bu yaşlarda el kapısında çalışmak zorunda kaldım. Şanslıymışım ki Süreyya Hanım gibi birine rastladım. Ama artık o da yok. Damadınız ne iş yapar? Kartal'da bir çimento fabrikasında ustabaşıdır. Dün kendisini gördünüz mü? Yaşlı kadın yine birkaç saniye duraklayarak başkomisere baktı. Hayır, görmedim. Neden? Evde yok muydu? Sanırım ben geldim diye karşıma çıkmadı. Birbirimizi pek görmek istemeyiz. Söyledim ya. Gece de eve gelmedi mi? Sabiha bir kere daha derin bir nefes verdi. Gelmiş olsa bile herhalde ben yattıktan sonra girmiştir eve. Kızınıza Süreyya Hanım'ın öldürüldüğünü bildirdiniz mi? Yaşlı kadın kekeleyerek söylendi. Hayır, henüz onun haberi yok. Yaşlı kadın bu soruları anlamsız bırakarak sıkılmaya başlamıştı. Yoksa kızımla damadımdan mı şüpheleniyorsunuz? Başkomiser soruyu duymamış gibi devam etti. Süreyya Hanım zengin miydi? Yok canım, emekli bir memurun dul karısı. Kıt kanaat geçinirdi. Ne zenginliği olacak ki rahmetlinin? Başkomiser hafif alaycı bir eda ile mırıldandı. Genellikle böyle konaklarda yaşayan yaşlı ve dul kadınların servet sahibi olduğuna dair yaygın inanç vardır. Komşular onu öyle tanır, öyle kabullenirler. Çevrenizde Süreyya Hanım'ı zengin görenler var mıydı? Sabiha başını olumsuzca iki yana salladı. El alemin ne düşündüğünü bilmem ama gerçek şu ki Süreyya Hanım zengin biri değildi. Başkomiser sesini çıkarmadı. Dikkatinizi çekti mi? Evden çalınmış bir şey var mı? Bizler gelmeden önce eve bir göz atma şansınız oldu mu? Ne gibi? Bunu siz bize söyleyeceksiniz. Mesela antika bir eşya, tablo, kıymetli vazo, mücevher vesaire. Sabiha gücenmiş gibi başkomisere baktı yeniden. Beni şaşırtıyorsunuz memur bey. Kapıyı açıp içeriye girince yerde Süreyya Hanım'ın cesedini görmek beni yeterince üzdü zaten. Ne de olsa 15 senedir birlikte yaşadığımız muhterem bir insandı. Evden bir şeyin çalınıp çalınmadığını hiç araştırmadım. Ayrıca söylediğiniz gibi bu evde antika eşya, mücevher falan olduğunu pek sanmıyorum. Olsa herhalde haberim olurdu. Antikadan anlar mısınız? Sabiha yine başını salladı. Anlamam. Belli diye mırıldandı başkomiser. Mesela şu konsolun üzerinde duran cam vazo bir çeşmi bülbül. Beykoz işi en azından 150 senelik olduğunu iddia edebilirim. Vitrinin içindeki tepsi de şam işi. Oldukça kıymetlidir. Yaşlı kadın hayretle polise baktı. Siz anlıyorsunuz diye mırıldandı. Pek sayılmaz ama burada gözüme çarpan bazı kıymetli eşyalar var. Onlar Vasaf Bey'in ailesinden kalmadır. Yukarıdaki katta da bazı tablolar gördüm. Evet, onları da rahmetli Vasaf Bey yapmış. Kıymetli mi? Başkomiser gülümsedi. Ben de resimden anlamam, kim bilir. Belki de değerlidir. Tam o sırada başkomiserin yardımcısı Okan Temiz amirinin yanına yaklaşarak kulağına bir şeyler fısıldadı. Başkomiser tamam diye fısıldadı. Getirin buraya. Sonra Sabiha'ya dönerek size birkaç sualim daha olacak dedi. Buyurun sorun. Eliyle salonun penceresini işaret ederek bu pencereyi siz mi açtınız diye fısıldadı. Sabiha şaşırarak pencereye baktı. Pencerenin açık olduğunu sanki yeni fark etmişti. Hayır, ben açmadım. Yani eve girdiğinizde açıktı, öyle mi? Öyle olmalı. İnanın ben şimdi farkına vardım. Peki sigortaların da kapalı olduğunu biliyor musunuz? Elektrik sigortaları mı? Hı hı. Yaşlı kadın bön bön başkomisere baktı. Sigortalar kapalı mıymış? Hay Allah! Hayır, fark etmedim. Sabah geldiğim için ışıkları yakma ihtiyacı duymadım. Anlıyorum diye mırıldandı başkomiser. Sonra bakışları ağır ağır yerdeki kedi leşine çevrildi. Bir süre düşünceli nazarlarla yerde yatan hayvanı seyretti. Evin kedisiydi değil mi diye sordu. Sabiha başını salladı. Evet memur bey. Süreyya Hanım onu çok severdi. Elleri kırılısıca katil. Kediden ne istemiş acaba? Rahmetli başka hayvan besler miydi, köpek, kuş filan? Hayır, bir tek minnoş vardı. O sırada gözler kapıya çevrildi. Konağın yağlı boyalı salon kapısı sertçe açılarak içeriye 35 yaşlarında esmer tıknaz bir adamla muavin Okan Temiz girdi. Tıknaz adam Süreyya Hanım'ın kardeşinin torunu Erol Koşar'dı. Odadaki manzarayı görünce bir an duraksadı. Beti benzi uçtu. Ürkerek yerde yatan yaşlı kadının cansız bedenine doğru ilerledi. Diz çöküp yere eğildi. Gözleri doldu, sonra hiddetle homurdandı. Kim yaptı bunu? Başkomiser yeni gördüğü adamı potansiyel suçlu gibi daha yakından tanımak istercesine inceliyordu. Biz de bunu bulmak için buradayız diye fısıldadı sakin bir edayla. Erol Koşar dizlerinin üzerinde doğruldu, üzgün bir ifadeyle başkomiseri süzdü. İnanılır gibi değil diye mırıldandı. Bu yaştaki bir kadından kim ne ister? Niçin öldürülmüş olabilir? Aklım almıyor. Muhasebeci neden sonra az ilerideki kedi leşini görmüştü. Şaşkınlıkla hayvana baktı. Onu da mı öldürmüşler? Diyebildi. Nazarlarını oturduğu yerde ağlayan Sabiha'ya çevirerek sanki olayın sorumlusu oymuş gibi "Sen neredeydin Sabiha Hanım? Hiçbir şey görmedin mi?" diye sordu. Cevap başkomiserden geldi. "Sabiha Hanım dün zinliymiş," dedi. Erol Koşar duygularını dizginlemek istermiş gibi kendini frenledi, sustu. Kısa bir süre odada sessizlik oluştu. Başkomiser ellerini ceketinin ceplerine sokup bir iki adım yaklaştı. "Galiba Süreyya Hanım'ın yaşayan tek akrabası ve mirasçısı sizmişsiniz." Muhasebeci hafifçe irkilerek mırıldandı. "Evet öyleyim, büyük teyzem olurdu. Yani annemin teyzesi. Başka akrabası yok mu?" "Var, benim bir büyüğüm, ağabeyim ama yıllardır Avustralya'da yaşar. Gelip gitmez mi buraya? En son 10 sene evvel gelmişti. Yani bu durumda siz iki kardeş Süreyya Hanım'ın mirasçıları oluyorsunuz." Erol Koşar sanki bu tespitin arkasında ince bir itham korkusu sezinlemiş gibi başkomiseri süzdü. Fakat sadece başını sallamakla yetindi. Başkomiser ise hiç istifini bozmadan sordu. "Süreyya Hanım'ı sık sık ziyaret eder miydiniz?" Muhasebeci bu sualden hoşlanmamış gibi kısa bir an durakladı. Bakışları yine Sabiha'ya kaydı. Sonra başkomisere dönüp cevap verdi. "Pek fazla gelip gidemezdim. Neden?" "İzmit'te oturuyor, orada çalışıyorum. İşim gücüm fazla. Ayrıca..." "Evet, ayrıca..." Erol Koşar yine durdu. Derin bir nefes aldı. "Pek anlaştığımız söylenemezdi." "Bunun özel bir nedeni var mı?" Muhasebeci hırçınlaştı birden. "Ne ima etmeye çalışıyorsunuz memur bey? Benden mi şüpheleniyorsunuz?" "Henüz kimseden şüphelendiğim yok. Sadece görevimi yapıyorum." "Öyle şey söyleyeyim. Teyzem huysuz bir ihtiyardır. Kimseyle geçinemezdi. Bırakın beni, asıl yeğeni olan annemle bile geçinemezdi. Annem vefat ettiğinde bile dargındılar. Ama ben yine de görevimi yaptım, ilişkimi tamamen kesmedim. Nadir de olsa onu ziyarete gelip gittim." "Kendisini en son ne zaman görmüştünüz?" Erol Koşar düşündü. Tam olarak hatırlayamadı. Küt parmakları ensesini kaşıdı. Sonra "Galiba geçen Kurban Bayramı'nda," diye mırıldandı. Aklından hesap yapan başkomiser karşılık verdi. "Yani yaklaşık 7 ay evvel, öyle mi?" "Olabilir, sanırım öyle." "Yaşlı bir yakınınızı görmek için biraz uzun bir zaman değil mi bu süre?" "Sizi ilgilendirmez ve beni de suçlu yapmaz." "Kuşkusuz öyle Erol Bey, ama şimdi bana söyler misiniz? Dün saat 18 ile 22 arasında neredeydiniz?" "Niye soruyorsunuz, yoksa bu cinayeti benim işlediğimi mi sanıyorsunuz?" Başkomiser soğuk bir şekilde gülümsedi. "Bu saatler adli tabibin ilk muayenede yaptığı muhtemel ölüm anı. Ben de olayla ilgili gördüğüm herkese soracağım rutin bir suali size yönelttim. Henüz kimseyi itham ettiğim yok. Sadece bilmek istiyorum." Muhasebeci soğuk soğuk başkomiseri süzdü bir müddet. "Dün akşam 5 sularında Ceyhun Export şirketinin hesapları ile meşguldüm şirkette. Saat 7'ye kadar da oradaydım. Gerekirse şahit gösterebilirim. Yanılmıyorsam saat 7'de şirketteki bir arkadaşımla çıktık ve dışarıda bir kadeh içki içtik. Saat 9 sularında da evime gittim. Bir daha da dışarı çıkmadım. Sizin için yeterli mi?" Ekrem Pamir hiç sesini çıkarmadan dinledi. Sonra cebinden ufak bir not defteri çıkararak bir köşeye çekildi ve ufak notlar aldı. Odada sıkıcı bir sessizlik hasıl olmuştu. Bu sessizliği bozan tek şey Sabiha'nın zaman zaman duyulan hıçkırıklarıydı. Yaşlı kadın külçe gibi çöktüğü koltuktan hala kalkamamıştı. Ne Erol Koşar ne de Sabiha birbirlerine bakıyorlardı. Sanki birbirlerine hasım gibi tavır almışlardı. Muhasebeci "Başka soracağınız bir şey var mı?" diye mırıldandı. Ufak not defterini kapatmaya hazırlanan Ekrem Pamir, "Şimdilik yok ama ileride olabilir," diye karşılık verdi. Kestane rengi saçları dalgalı uzunca boylu, ince ve zarif vücutlu hali, iri siyah gözlerini devirerek yanındaki fotoğrafçı arkadaşı Kerem'e söylenmeye başladı. Yahu ağaç olduk burada ve bir Allah'ın kulu çıkıp da beyanda bulunmayacak mı? Daha ne kadar bekleyeceğiz? Kerem çok uzun boylu ve o nispette de zayıf bir gençti. İkisi de Haber Postası gazetesinin elemanlarıydı. Şartlar ne kadar kötü olursa olsun gülümsemeyi elden bırakmayan Kerem, arkadaşına her zamanki gibi takıldı yine. Daha dur bakalım çaylak, topu topu yarım saat oldu. Şikayet edip durma. Alış bu bekleyişlere. İçeridekilerin keyfi gelecek, işlerini tamamlayacaklar, ancak ondan sonra basına açıklama yapacaklar. Bekleyen yalnız sen değilsin ya. Doğru, yalnız ben değilim ama sen de içeri sızıp tek bir kare resim çekmedin henüz. Biz erkeğiz, sizler gibi sızlanmayız. Yine başlama Kerem abuk subuk konuşmaya. Kadının yeri evinde hamur açmaktır tarzında nutuk atmaya kalkışacaksan bu ayazın altında seni hiç dinleyemem. Yalan mı? Erkek kısmı sabırlı olur, metindir, güçlüdür. Zorluklardan yılmaz. Senin ne işin var polis muhabirliğinde? Güzel, hoş bir kızsın. Hanım hanımcık evinde otursaydın şimdiye kadar çoktan bir koca bulurdun. Kerem'in kendisini kızdırmak için böyle konuştuğunu bilen Hale gözlerini şaşı gibi yaparak dilini çıkardı ve yanından uzaklaştı. Kerem arkasından gülmeye başlamıştı. Az ileride Radikal gazetesinin haber servisinden iki genç vardı. Konağın yüksek duvarlarını kendilerine siper ederek Poyraz'dan korunuyorlardı. Merhaba arkadaşlar diyerek sohbetlerine katıldı. Orhan ile Metin Hale'yi tanırlardı. Metin hemen lafa girdi. Duydun mu dedi, katil evin kedisini de öldürmüş. Genç kız şaşırarak Metin'e baktı. Evin kedisini mi? Dalga mı geçiyorsun? Bu soğuk havada sen de kafa bulmak için beni işletmeye çalışıyorsun galiba. Yok yahu, doğru söylüyorum. Kimden duydun? Daha içeri almadılar ki bizi. İşlerini bitirip dışarı çıkan iki parmak izi uzmanı şakalaşırken işittik. Hali bu defa dönüp Orhan'a baktı. O da başını sallayıp Metin'in ifadesini doğruluyordu. Katil manyağın teki olmalı, ruh hastası herhalde. Öldürülen kadın 85 yaşındaymış. Civardaki komşulardan öğrendik. Baksana, meraklı çok etrafta diye homurdandı Orhan. Sanırım Herifçioğlu hızını alamamış, kadının kedisini de doğramış. Yok yahu, inanmıyorum, beni işletiyorsunuz. Tam bu sırada eski ahşap konağın kapısı açıldı ve başkomiser Ekrem Pamir kapının ağzında göründü. Gazetecilerden fotoğrafçılar, televizyon muhabirleri kapı önünde koşuştu. Aslında İhsaniye'deki yaşlı kadının öldürülmesi yazılı ve görsel basının fazla da ilgisini çekmemişti. Başkomiser kapı önünde toplanan medya mensuplarına şöyle bir baktı. Sayıca azdılar. Başkomiser basına yapılan açıklamalardan nefret ederdi. Aralarında tanıdık yüzlere rastlamadı. Her meslekte olduğu gibi polis muhabirlerinin arasında da yılların deneyimi ile kurtlaşmış, sorduğu sorularla polisi zor durumda bırakacak tecrübeli elemanlar olurdu. Neyse ki karşısındaki muhabirler arasında onlardan birini görememişti. Ekrem Pamir bu tür açıklamaları daima kısa keser, fazla konuşmaz, ancak en gerekli bilgileri vermekle yetinirdi. Olayı kısaca medya mensuplarına nakletti. Tahmin ettiği gibi yaşlı bir kadının öldürülmesi soğuk altında bekleyen muhabirlerin fazla ilgisini çekmemişti. Hadisenin ne medyatik bir boyutu vardı, ne de onları cezbedecek bir yanı. Muhabirlerden birkaç cılız ve sıradan sualden başka bir şey çıkmadı. Başkomiser tam ayrılacağı sırada genç bir kız sesi aralarından yükseldi. Başkomiserim, yaşlı kadının kedisinin de öldürüldüğü söyleniyor, doğru mu bu haber? Ekrem bir an duraklayarak soruyu kimin sorduğunu görmeye çalıştı. Olay yerine henüz gazeteciler alınmadığı için haberin nasıl sızdığını merak etmişti. Bakışlarıyla soruyu soran kızı aradı. Soru, olayı bilmeyen diğer muhabirler arasında gülüşmeye ve fısıldaşmalara yol açmıştı. Hale bir adım öne çıktı, kendisini göstermek için. Başkomiser kızı görmüştü. Ayırım sonu sayfa 31.